Ayrım 16.
Genç mühendisi anlatmışlar bir yerde. Sosyalist partinin üyesi olduğunu, son grevlerde çok etkili çalıştığını söylemişler. Hükümet işlerinden bunalmasına rağmen partideki görevlerini aksatmayan Viard görmek istemiş onu. Sevgiyle uzatıyor elini Pierre'e. Hele şükür diyor. Bizde en küçük devrimci kıvılcımın yaşamadığını söyleyenlere en iyi cevapsın sen. Öylesine şaşırıyor ki Pierre saçma bir cevap veriyor. Teşekkür ederim. Ben babanı tanıyorum galiba. Perignanlı değil misin? Viard daha dün konuştuğu bir milletvekilini unutabilir, gençliğinde yaşadığı hiçbir şeyi unutmuyor. Sınıf arkadaşlarını, konferans verdiği şehirleri, eski kongrelerin delegelerini unutmuyor. Babanla beraber diyor, İspanyol Ferrer'in asılmasını protesto etmek için yürüyüş hazırlamıştık. Sen pek hatırlamazsın bu adamı. O devirde çok uyanıktı ülkemiz. Halkımız büyük bir halktır. Yardıma çağırmaları boşuna değildir halkımızı. Başka halkların acıları karşısında dayanışma gösterir de ondan. Hadi şansın açık olsun. Eski günleri hatırlayınca duygulanıyor Viard. Yeniden gençleşip Pierre gibi başı eğmeyen bir oğlu veriyor. O zaman şu sokakları dolduran nümayişçileri başka bir gözle görüyor. Sanki kendisi de aynı kararlı adımlarla düşmana yürüyor. Tarım işçilerini sevinç içinde selamlıyor şapkasıyla. Radikal milletvekili Pirok günün gerçeğine çağırıyor Viard'ı. Piro'nun halk cephesine olan düşmanlığını bilenler orada ne aradığını merak ediyorlar. Hangi bakanın halk tarafından daha çok sevildiğini mi anlamaya geldi diyorlar. Şarkı söylemiyor, kimseyi selamlamıyor, bir heykelden farksız. Milletvekili seçildiği Doğu Pireneler bölgesinden dün gelmiş. Viard'ın yanında duruyor. Sonra kulağına eğiliyor sosyalist liderin. Polis müdürü söyledi, bazı bölgelerde topraklar işgal edilmiş. İspanyollar taklit ediliyor. Bakıyorum bu gibi hareketleri yönetenler hep dışarıdan gelmiş yabancı unsurlar. Eskiden yabancılar politik mücadeleye karıştırılmazdı. Şimdi bu ayak takımını komünistler yönetiyor. Endişe verici bir durum var. Viard onun Tessa'nın yakın dostu olduğunu biliyor. Hoş tutmaya çalışıyor adamı. Hemen bugün Dormo'ya ilgilenmesi için direktif vereceğim diyor. Gayet tabii yabancıların politika yapmalarına engel olmalıyız. Saygıdeğer meslektaşım gönlünüzü hoş tutun. Gelenekleri bozdurmayacağız. Biraz güvenin bize, her şey düzelecek. Piro teşekkür edip uzaklaşıyor. Viard konuşmayı yakından izleyen bir komüniste dönüyor. Tessa çetesini susturmazsak ezerler bizi diyor. Viard böyle davranarak politik kurnazlık yaptığını ve zafere yürüdüğünü sanıyor. Küçücük Laon şehrinin temsilcileri geçiyor türbünlerin önünden. Kadife ceketli, dudaklarına sıkıştırdığı sigarası ile bir ihtiyar ve 4 genç işçi hepsi. Üzerinde Laon faşistlerin kazanmasına engel olacaktır yazısı bulunan bir bayrak taşıyorlar. Viard, Laon'da en fazla 300 işçi olduğunu hesaplıyor ve çocuk bunlar diyor kendi kendine. Belki humurdanıyor, hayıflanıyor belki de, kim bilir. Pierre heyecanlı ve mutlu şimdi. Arkadaşlarına yetişiyor. Viard'la ne konuştuğunu söylemiyor. Her zamanki alaycılığı ile Miko ağzının tadını kaçıracak diye çekiniyor. Sabahki kavgayı ve parçalanan ceketini çoktan unutmuş Miko. Sırtı biraz ağrıyor ama keyfi yerinde. Nümayişin başarılı geçtiğine inanıyor. Yalnız Vincent kapısına doğru biraz dalgın, biraz düşünceli oluveriyor. Hava kararmış artık. Sokak lambaları yanmış. Benzin istasyonları ışık içinde. Yeşilli, sarılı, kırmızılı levhalarıyla aydınlanmış Paris banliyosu. Neden dalgınsın Miko? Dalgın değilim, terliyorum sadece. Elinin tersiyle alnında biriken teri siliyor ve birden dönüyor arkadaşına. Geçen de Blanqui'nin hayatını okudum. İmreniyorum adama. Güzel ve basit bir hayat yaşamış. Barikatların önünde 2-3 gün dövüşmüş. Ömrünün geri kalan kısmını zindanda geçirmiş. Oturmuş, gökteki yıldızlar üstüne bile yazı döktürmüş. Bir tek şey önemliymiş eskiden, ölümü göze almak. Oysa bugün yaşamak gerekiyor, yenmek gerekiyor. Ne pahasına olursa olsun. Ve bu çok daha zor. Fakat gerekli. Pierre şaşkın şaşkın dinliyor onu ve birden Miko'nun kafasında nedenli çetrefil düşünceler dolaştığını, çok sağlam ve gerçek formüllerin gerisinde alabildiğine tutkulu, çeşitli acıları yüreğinde taşıyan, ateşli, çimen yaprakları ya da vahşi bir hayvanın tüyleri gibi ateşli ve yırtıcı bir adam yaşadığını anlayıveriyor. Sen büyüdün Miko diyor. Bugüne kadar bir arkadaş gözüyle bakıyordum sana. Şimdi yönetebilirsin insanları. Anladım bunu. Miko'nun bütün cevabı yüzündeki çocuksu bir kırışma. ve saka kuşunu taklit ederek ıslık çalmaya başlıyor. Müthiş güzel ıslık çalıyor. Nümayişçiler geçiyorlar. Tükenmek bilmiyor nümayişçiler. Hep geçiyorlar sokaklardan. Dudaklarında çok eski bir dost gibi hiç unutulmayan bir marşın sesi var. Bu son kavgamızdır. Bölüm 24. Ertesi sabah Pierre tatile çıktı. Önünde kocaman bir ay boyunca güzel bir sessizlik uzanıyordu. Turistik afişlerdeki mavili, yaldızlı hareketsizliği andıran bir sessizlik. Agnes bir hafta öncesinden gitmiş, okyanus sahilinde küçücük bir balıkçı kulübesi kiralamıştı. Ev, Concarneau'nun yakınlarındaydı. Bir kaya parçasının üzerine kurulmuştu. Dört köşe bir kutuya benziyordu. Bembeyazdı. Aşağıdaki sahilde kadınlar masmavi balık ağlarını tamir ediyorlar ve denizde rüzgarla kabarmış pembe yelkenliler dolaşıyordu. Çok rüzgarlı, denizin kıyıya vurup vurup geri çekildiği, gece gündüz okyanusun sesiyle çınlayan bir yerdi burası. Pierre gelince tertemiz, beyaza boyanmış, süslü bir oda buldu karşısında. Her şeyde, odanın her yerinde, yatakta, perdelerde ve hatta duvarlarda balık kokusu seziliyordu. Paris'teki olayların heyecanıyla doluydu Pierre. Viard'la yaptığı konuşmayı biraz da övünerek anlattı karısına. Nümayişle anlattı. Faşistlerin saldırısını da. Agnes susuyordu. Pierre öfkelendi onun suskunluğuna. İnandığı şeylerin önemine, doğruluğuna karısının da inanmasını istemek hakkı değil miydi? Bu bile yaşamak için yeterli dedi. Anlamıyor musun? Hayır. Anlamak istemiyorum ayrıca. Bir oyun bu. Çocuksu bir oyun değil üstelik. Pis bir oyun. Yalanla dolu. Eski olan hiçbir şeyden vazgeçmek istemiyorlar. Viard da ihanet edecek. Hepsi birbirine benziyor, görmüyor musun? Biz onları adam edeceğiz. Hayır, başka şeye dalmışsınız siz. Yeni boya sürüyorsunuz onlara. Böylesi daha kolay. Ne can sıkıcı şey tanrım, ne sahtekarlık. Pierre geldiği gün böyle kavga ettiler. Sonra o kendini dinlenmeye verdi. 3 gün boyunca hiçbir iş yapmadı, hiçbir şey düşünmedi. Denize girdi, kumda uzandı. Kayalıklara tırmandı. Saatler boyunca gittikçe yükselen denizi ve dalgaları seyretti. Güney sahilinde çok kalmıştı. Okyanus çok etkiledi onu. Önce dayanılmaz bir bunaltının çevreyi sardığını sandı. Sanki tabiat müthiş bir felaketin gelmesini bekliyordu. Sonra denizdeki bu hırçınlığın kendi içindeki tedirginliğe çok benzediğini fark etti. Kocaman ağaçları toprağa doğru yatıran, ona evin kapısını açtırmayan rüzgar, nasıl bir şey olduğunu anlayamadığı rüzgarın gücü bir mutluluk getirdi ona. 3 gün geçti böyle. Pierre'in yüzü değişmiş, rengi tunçlaşmıştı. Sanki bütün varlığı hava değiştirmişti. Paris'teyken çok önemli kabul ettiği öyle şeyler vardı ki, şimdi bunlar aklına gelince umursamıyor, gülümsüyordu sadece. Buna karşılık tanımadığı, bilmediği şeylerin farkına varıyordu şimdi. At kestanelerinin görünüşü mesela. Sonra yosunların kokusu. Ve bir yerden bir başka yere göç ederken hep aynı yolu isteyen sardunya balıkları. Gazeteler oraya çok geç ulaşıyordu. Pierre bu yüzden o 3 gün içinde yeni bir haber alamadı Paris'ten. Yanında getirdiği küçük radyoyu çıkardı, radyo dinleyerek avundu. Borsa haberleri, Çin-Japon çekişmesi, bir iş adamları toplantısında Tessa'nın konuşması. Alışılmamış bir umursamazlıkla omuz silkti, çıkıp yengeç avladı. Agnes şimdi gerçekten mutluydu. Paris'teyken Pierre'in başına bir iş gelebilir korkusuyla tedirgin oluyor, kocasının olaylar karşısında gösterdiği ilgiyi de kıskanıyordu. Kendi yetiştiği çevre, yaşadığı zor hayat aslında onun Belleville'deki sefalet önünde kardeşçe düşünmesine yol açmalıydı. Ama genel ve soyut olan her şey Agnes'i irkiltiyordu. Siyasi toplantıların ve gazetelerin dilinden, programlardan, tartışmalardan hoşlanmıyordu. Bunlara öfkelenir, hepsini politika sayardı. O ancak tek tek insanların kaderiyle ilgileniyordu. Mesela grevlere ilgi duymamıştı da, Pierre ona ölen çocuğun annesini, Clemence'i anlatınca dayanamayıp ağlamış, kocası gözyaşlarını görmesin diye de saklanmıştı. Kocasının halk cephesine olan bağlılığını gereksiz bir didişmenin, bir gevezeliğin sonucu sayıyordu. Kendi kendine, insan bunun için ölmez ki diyordu. Bunu biraz da pek farkına varmadığı bir bencillikle düşünüyor, Ömrü boyunca ilk defa yakaladığı huzuru birdenbire kaybedivermekten korkuyordu. Gebeliği bu bencilliği daha da koyulaştırıyordu. Artık iki insanı, çocuğunu ve kendisini savunuyordu Agnes. Kocasının radyo dinleme işi bile sevindiriyordu onu. Dördüncü günün akşamına doğru bir fırtına patladı. Pierre ve Agnes sahilde oturmuşlardı. Birdenbire geldi fırtına ve rüzgar büyük bir kum bulutunu onlara doğru savurdu. 2-3 dakika içinde ortalık karışıverdi. Deniz kabarmıştı. Dalgalar kıyıyı dövmeye başlamıştı. Rüzgar evlerin damlarını uçuracaktı neredeyse. Güçlükle döndüler kulübelerine. Agnes pencerenin önünde dikişe oturdu. Hava çoktan kararmıştı ama lambayı yakmadılar. Kopkoyu morluğun içinde çok güzel görünüyordu okyanus. Şimdi burada bir istiridye kabuğunun içinde gibiydiler. İkisi. Ve ikisi de aşkın yumuşacık güzelliğini, yaşatıcı gücünü böyle daha iyi anlıyorlardı. Pierre radyoyu açtı. Yeşil göz aydınlandı. Denizin gürültüsüne uzun hıçkırıkları ve cızırtılarıyla morsun gürültüsü de eklendi. İngilizce konuşan bir kadın sesi, borsada aksiyonların değeri yükseliyor. Bugün Royal Dutch aksiyonları, caz müziği, bir Alman şarkısı, en güzel sarışın sensin. Burası Paris, Île-de-France verici istasyonu. Maurice Chevalier'i Paris Paris'tir müzikalinde dinlediniz. Lüks aspiratörlerini tercih ediniz. Şimdi lüksün sunduğu programı dinleyeceksiniz. İtalya, faşist parti sekreterinin konuşması. Genç lejyonerlere erkekçe yaşamayı gösterecek eğitim yaptırmalıyız. Dans müziği. Fransa bisiklet turu. Poker Kesson etabında Belçikalı Grenier aradaki mesafeyi. Saat ayarı. Üçüncü vuruşta saat 19 olacak. Günün olayları 2000 ölü var. Agnes elindeki dikişi bıraktı. Pierre boğacakmış gibi abandı radyoya. Spiker devam etti. Barcelona'da askeri birlikler Colon Oteli'ni topa tuttu. Madrid'de hükümete sadık kalan birlikler işçilerle birleşerek Montana garnizonunda yuvalanmış olan asi kuvvetlere hücum etti. Toledo'da yoksul halkın oturduğu Triana kesiminde sokak savaşları. General Aranda Ovedio'yu ele geçirdi. Bursa'da kütle halinde idamlar başladı. Ve aynı spiker hemen sonra aynı soğuk ve heyecansız sesle haberleri okumaya başladı. Kraliyet bahçesinde açılan gül sergisinde birinciliği kazanan Pierre dışarı fırladı. Dışarıda fırtına iyice azmıştı. Deniz fenerinin ışığı yükselen dalgaların arasında kaybolmuştu. Zor seçiliyordu. Dalgalar sıra sıra asker kümeleri gibi hışımla saldırıyorlardı karaya. Aşağıda titreşen kırmızı ışıklar vardı. Denizin gürültüsü devasa bir sireni düşündürüyordu insana. Pierre yeniden kulübeye döndü. Islanmıştı. Agnes kapının eşiğindeydi o girdiği zaman. Tatlı bir sesle kocasına mırıldandı. Sabah 6'da bir tren var. Yetişirsen akşam Paris'te olursun. Ve sarıldı kocasına. Yan yana oturup öylece kaldılar. Orada şafağı beklediler. Fırtına hiç durmadan devam etti. Bölüm 25. On binlerce insan salona girememişler, dışarıda bekleşiyorlardı. Pirenelerin öbür tarafında silahların konuşması Parislileri uyarmıştı. Aşırı heyecanlı olanlar tribünlerden aşağıya atlamış, geçitleri tıkamışlar, kürsüye tırmanıyorlardı. Kaşin, Badajoz katliamını anlatırken sesi titriyordu. Sokakta internasyonal çalınıyordu o sırada. Bazen ağır ağır verilen bir yemin gibi yavaşlıyor, bazen hızlanıyordu. Yaşlı bir adam geldi kürsüye. Tıraşlı ve zayıf yüzünde İspanyollara o trajik görünüşleri veren derin çizgileri taşıyordu. Madrid sendikalarının önde gelen yöneticilerinden biriydi bu adam. Adı Munez ve mesleği öğretmenlikti. Sesi soluğu kesilmişti salondakilerin. İç savaşın kucağından kopup gelmiş bir adam vardı karşılarında ve bu adamın konuşmasını bekliyorlardı hepsi. Fakat aralanmış dudaklarında belirlenen acıklı bir bekleyişle duruyordu. Munez konuşmuyor, susuyordu. Tribünden gür bir sesin haykırışı duyuldu. Oğlunu öldürdüler bu adamın. O zaman haykırdı İspanyol. Silah lazım bize. Ve bu çığlık salonun bir başından öbür başına bir çığ gibi büyüdü, sokağa taştı. Sokaktaki kalabalık çığlığı daha büyüterek geri verdi salondakilere. Silah! Silah! Sonra kendisinin radikal olduğunu söyleyen bir profesör kürsüye çıktı. Hayatı boyunca hep aynı ısrarla Oda bölgesindeki bağcıları da, Dreyfus'u da, Trablusgarb'ı da savunmuş, hep aynı ısrarla bu bölgenin şarabına şampanya denmesini istemiş bir ihtiyardı bu. Korkusuz ve kimsenin kusur bulamadığı şövalyeyi anlatmakla başladı gevezeliğe, sonunda da İspanyol cumhuriyetçilerinin manevi yönden desteklenmesini istedi. En son Miko konuştu kürsüden. Bugün Fransız toprağına bir faşist bombardıman uçağı indi. Mussolini tarafından Franco'ya yardıma gönderilen uçaklardan biri. Hikayeyi siz de biliyorsunuz. 54, 57 ve 58. İtalyan uçak filoları. Hitler, cumhuriyete kasteden asilere tanklar gönderiyor. İspanya'daki cumhuriyetçiler av tüfeğiyle dövüşüyorlar. Biz de halk cephesinin hükümetine haykırmalıyız. İspanyol cumhuriyetçilerine uçak verin demeliyiz. İspanyollara uçak sözü bir sembol oldu yeniden. Salon tempo ile bağırıyordu. Wagram'da, daha uzakta bu saatlerde hep tenha olan ve şimdi bir bayram yerini andıran Etoal Meydanı'nda ve bu meydana açılan bütün caddelerde halk aynı sözü haykırıyordu. İspanyol cumhuriyetçilerine uçak! Bu insan okyanusu kısa bir an için sakinleştiği zaman bile boğuk ve ince bir sesin haykırmaya devam ettiği görülüyordu. Ve yeniden Paris'in yüreğinden fışkıran bu sözler şehrin gürültüsünü bastırıp her evin kapısını çalıyor, metronun tünellerine kadar giriyor, oradan şehrin yoksul semtlerine koşup ora insanlarını uyandırıyordu. Toplantı bitince Miko Pierre'i bir kenara çekti. Munez uçak satın almaya geldi dedi. Sen biliyorsun bu işi, yardım edebilirsin ona. Munez 20 bombardıman uçağı almak istiyordu. 3 gündür bir bakanlıktan öbürüne gidip geliyordu. Ona dostluk gösterileri yapıp düşünelim bu konuyu diyorlardı. Büyük sanayici Mejo ile görüşmüştü. Adam ona sigara tutmuş, sevimli görünmeye çalışarak dinlemişti Munez'i. Sonra da Franco ne kadar çabuk kazanırsa o kadar iyi demişti. Miko bunları özetledikten sonra ekledi. Desire'ye bir söylesen, ticaret değil mi? Yapmak ister belki. Munez Pierre'le birlikte çıkmıştı sokağa. Durumu anlattı ona. Tabanca, tüfek, bıçaktan başka bir şey yok bizimkilerde. Çok gülünç ve tüyler ürpertici bir şey bu. Köylülerin elinde ağızdan dolma tüfekler var sadece. Onlar da kıyametten kalma. 15 gün içinde her şey belli olacak. Ya kazanacağız ya kaybedeceğiz. Hızla ilerliyor bu herifler. Savoylar var ellerinde, Alman tankları var. Bizim elimizde, avucumuzda olan şey de bir düzine posta uçağı. Bomba atabilmek için delikler açtık uçaklarda. Hepsi hurda zaten. Gördükleri yerde düşürüyor herifler bunları. Sizin adamlarınıza bir türlü anlatamadım. Oradakiler bizi ezerlerse buradakiler sizi daha kolay ezecek diyorum. Kimse aldırış etmiyor. Çevrelerindeki kalabalığın dilinde İspanyol cumhuriyetçilerine uçak sözü acılı bir çığlık gibi büyüyor ve yayılıyordu. Munez güldü. Bu bağıranlar uçak verirler bize. Ne yaparsınız, bunların da bize verecek uçağı yok. Ertesi sabah Pierre erkenden Desire'yi görmeye gitti. Dolambaçlı söz etmedi. Dobra dobra söyledi durumu. Grev sırasında yollarımız ayrıldı. Siz barikatların bir tarafındaydınız, ben öbür tarafında. Şimdi fabrikalarınız tehlikede filan değil. Bugün İspanya'da iktidarda komünistler yok. Jiral, Azana ve siyasi ortaklarınız var iktidarda. Bombardıman uçakları gerekli onlara ve sizden almak istiyorlar. Peşin para veriyorlar. 20 tane A-68 uçağı alacaklar. Desire güldü. Peşin para sözü hoşuma gitti. Ne yani? Desire'yi parayla kafese koyacağınızı mı zannediyorsunuz? Mejo, İspanyolların gelip uçak istediklerini anlattı dün. Hem böbürlenerek ne dedi biliyor musunuz? Tersledim onları. Ben kendi sınıfıma ihanet etmem dedi. Ne cevap verilir böylesine? Hiç. O da sizin gibi mantık yürütüyor. Marksist mantığı. Neden Mejo'ya gitmiyorum da size geliyorum ben? Mejo faşistin biri. Oysa siz... Her şeyden önce Fransızım ben. Barışın sağlanması İspanya'dan daha değerli benim gözümde. Komşu bir ülkeye uçak satmanıza kim engel olur? Enayilik etmeyin. Bugün size 20 A-68 satsam, İtalyanlar yarın 40 Savoy uçağı gönderirler Franco'ya. Azana'yı General Franco'ya yeğ tutarım tabii. İspanyollar için 100.000 frank vereceğim size. Yalnız benden aldığınızı kimseye söylemeyeceksiniz. Parayı sevinerek veririm. Uçak satamam ama. Fransa'nın rahatını tehlikeye düşürmek istemem. Atasözü bile var. Kendi eti insana gömleğinden daha yakındır. Yani adamlar orada ölürken biz seyredeceğiz, öyle mi? Alçaklık bu. Meşo böyle yapabilir, tamam. Ya siz? Ne çabuk unuttunuz geçen geceki konuşmamızı. Uçakları satmadığınızı Munez'e nasıl söyleyeceğim? Pierre odanın içinde dört dönüyor, haykırıyor, masaları yumrukluyordu. Desire yorgun ve alaycı gözlerle onu seyrediyor ve için için hayranlık duyuyordu mühendise. Pierre gitmek isteyince engel oldu. Arjantin için 11 tane A-68 ısmarladılar dedi. Mano isminde biri teslim alacak uçakları. Fazladan para teklif ederseniz uçakları size bırakır. Görüyorsunuz ya, benim kazancım yok bu işte. Uçakların cumhuriyetçileri kurtaracağına inanıyorsanız yapın bu işi. Mano kabul eder teklifinizi. Ben söz veriyorum size. Kabul edecek. Uçakları böyle alırsanız kimse gürültü koparamaz. Biliyorum ben. Bulum tek bir uçak göndermeyecek dışarıya. Siz de göreceksiniz. Olmaz böyle şey. Viyard'la görüşeceğim gerekirse. Onun da ne halt edeceğini göreceğiz. Hayal kuruyorsunuz. Alın. Manu'ya verilecek lisanslar bunlar. Memnun musunuz şimdi? Pierre dalgındı. Onu selamlayıp çıktı. Manu'yu bulması gerekiyordu. Manu aslında Romanyalı, pasaportuna inanırsanız Honduras vatandaşıydı. Ama çok uzun süreden beri Paris'te yaşıyor, kendisini Fransız sayıyordu. Karanlık işlerle uğraşan bir adamdı. Şans yeni yeni gülmeye başlamıştı ona. İspanya iç savaşı onun gibi karanlık işler yapan bir yığın insanı harekete geçirmişti. Madrid ve Barcelona'dan her tanrının günü cepleri para dolu insanlar gelip buluyorlardı onları. Savaş malzemesi almak için geliyorlardı. Bakanlıklar gönderiyordu bu adamları. Sendika temsilcileri, askeri makamlar, gazeteciler, cumhuriyetçiler, komünistler, anarşistler geliyorlardı. Genellikle birbirlerini tanımıyorlar ve hep aynı komisyonculara başvuruyorlardı. Herifler hepsini aldatıyor, soyup soğana çeviriyorlardı. Burgos'un adamları da silah satın almaya geliyordu. Komisyoncular günden güne fiyat yükseltiyorlardı. Kendisine A-68 uçaklarından söz açılınca Manu 3 misli para istedi. Uçakları size verirsem dedi, Buenos Aires hükümetiyle aram açılır. Sonra benimle iş gören rahat uyur. Hükümet uçakların dışarıya çıkmasına engel olmaz. Benim malım sınırı geçer. Lisanslar da bende. Lisanslar bende dostum, sizde değil. Manu düşündü. Karşısında kolayca kazık atabileceği bir İspanyol yoktu. Bir uçak mühendisi vardı. Üstelik bu adam Desire'nin yakın dostuydu. Uzlaşamazlarsa Manu'yu harcar, tek başına da uçak bulup alabilirdi. Böyle bir adam gelmişti karşısına. Son sözümü yarın söyleyeceğim size dedi Manu. Yarın. Munez acı acı göğüs geçirdi. Yarın geleli tam bir hafta olacaktı. Madrid'in cumhuriyetin geleceği bu uçaklara bağlıydı onun kafasında. Geldiğinden beri her gün aynı gazeteleri, yeni haberleri öğrenmek umuduyla tekrar tekrar alıyor, radyonun başından ayrılmıyordu. Pierre'i telaşla karşıladı.